Ayrım 14.
Ergüder basın locasını eğlendiren bu konuşması sırasında benim Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Sayın Ali Baransel ile sevgili Örsan Öymen'in cenazesi sırasında zırhlı araçlar konusunda görüşmemizi de eleştirdi. Niçin acaba? Ben o gün Sayın Baransel'e Cumhurbaşkanlığına alınan zırhlı araç güvensiz bir şirketten alındı. Dikkat edin, araba kurşun geçirebilir diyordum. Baransel de bu sözleri Sayın Evren'e aktarıyor, daha sonra da köşkten çağrılıyorum, bilgi isteniyor, bilgi veriyorum. Belge var mı diyorlar, ikinci görüşmemde belgeleri de veriyorum. Ergüner, Sayın Baransel'i Cumhurbaşkanı'nın basın görevlisi diye niteleyip, sanki Baransel ile bir tertip peşindeymişiz gibi senaryolar yazıyor. Baransel, kendisine iletilen bu sözleri görevi gereği Cumhurbaşkanı'na iletmeyecek de ne yapacaktı? Ergüder'den bu gibi başvuruların nereye yapılacağı konusunda alacağımız hukuk dersi yoktur. Ergüder, bu konudaki derin hukuk bilgisini Mesut Bakan'a aktarsın. Aktarsın ki Mesut Bakan Bakanlığı'nın teftiş kurulu varken yasal yetkileri olmayan muhakkiklerden dosya beklemesin. Sayın Mesut Yılmaz, Başbakan'ın taşar olayından sonra kendisine verdiği bu görevden dolayı acaba Mesut mudur? Sanmıyorum. Mustafa Taşar'ın Kavaklıdere'de yeni satın aldığı katta ben, Mustafa Taşar, Taşar'ları çok yakından tanıyan Milli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel ve Mesut Bakan bir araya gelsek de şu konuları enine boyuna görüşsek. Faruk Taşar'ı da bekleriz. Nasıl olsa Anadolu Bankası'nın 3 milyar lirasını dolandıran Faruk Taşar ile ilgili belgelerin Mesut Bakan'a göre kağıt kadar bile değerleri yoktur. Niçin olsun ki? Meraklısına notlar. Bir sosyalist parti ile ilgili olarak İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen 3 Aralık 1955 tarihli karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce onanmış, Yargıtay Başsavcısının başvurusu üzerine konu Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca ele alınmıştı. Ceza Genel Kurulu'nun 25 Mart 1957 gün ve 1/10-18 sayılı kararından bir bölüm okuyalım. Bilhassa şahit Faruk Çetindağ'ın duruşma zaptınamesinin sayfa 44 ve şahit Hasan Tanrıkut'un sayfa 53-61, şahit Sami Dalay'ın sayfa 71 ve 72, şahit İsmail Küçük'ün sayfa 80-89, şahit Kemal Oğuz'un sayfa 115-122, şahit Atilla İlhan'ın 133'teki ifadeleri. Partinin ve mensuplarının gizli maksatlarla varmak istedikleri gaye karşısında tevehhus ederek partiden istifa dahi etmiş olmaları. Arkadaşlarının cezalandırılmasına yol açan bu tanık ifadelerini öğrendikten sonra Atilla İlhan'ın bir de şu şiirini okuyalım. O sözler ki kalbimizin üstünde dolu bir tabanca gibi ölüp ölesiye taşırız. O sözler ki bir kere çıkmıştır ağzımızdan, uğruna asılırız. Hangi sözlerdir uğruna asılınacak sözler? Arkadaşlarını suçlayan ifadeler mi? 14 Şubat 1988. Uyarı ve yararı. Geçenlerde bu köşede Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'ın bakanlıkça Sümerbank ürünlerinin alımı ile ilgili mutabakatı imzalamadığı yazılmıştı. Sümerbank ile bakanlık arasında yıllardır alışveriş yapılır, bu alışveriş için mutabakat imzalanırdı. Bakanlık, Sümerbank ilişkisi nedeniyle hazinenin bir cebinden çıkan para, hazinenin öteki cebine girmekteydi. Bu yıl içinde mutabakat adı verilen belgeler düzenlenmişti. Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Daire Başkanı Havatu General Cemal Karaca ve 7 yetkilinin imzaları ile hazırlanan mutabakat, Bakan Vuralhan tarafından bir türlü onaylanmamıştı. Niçin? Bakan Vuralhan 150 milyar liralık pazarı özel sektöre de açmak istiyordu. Silahlı kuvvetlerin giyim kuşam gereksinmesi özel sektör için kaçırılmaz bir pazardı. Özel sektör Sümerbank'ı devreden çıkararak böyle bir pazarı elde etmeyi elbette isterdi. Konu bu köşede ortaya açılınca Vuralhan haberin nereden sızdığını araştırdı, araştırdı ama haberi bizlere ulaştıranı bulamadı. Sonunda mutabakatları imzaladı. Gerçi bu 150 milyar liralık pazarın bir kısmı özel sektöre açılmıştı ama yine bu pazardaki aslan payı Sümerbank'ta kalmıştı. Basının bu gibi işlerdeki uyarı görevinin yararı görülüyor. Bu konu bizlere ulaşmasaydı, bu 150 milyar liralık pazar özel sektöre açılacak, hazinenin bir cebinden çıkan para hazinenin öbür cebine girecekken, bu milyarlar hazinenin bir cebi yerine özel sektörün kasalarına girecekti. Keşke diyoruz, Dışişleri Bakanlığı'na alınan zırhlı araç ve gereçler ile ilgili belge ve bilgiler alım sırasında bizlere ulaşsaydı da bu belgeleri o günlerde yayınlasaydık. Belki de Dışişleri Bakanlığı bu uyarılardan yararlanır, şimdi Sümerbank alımlarında olduğu gibi yanlıştan dönme olanağı bulurdu. Söz bu konuya gelmişken birkaç noktaya değinelim. Anımsayacaksınız, zırhlı araç ve gereç alımları ile ilgili yayınlarımızda Washington Büyükelçiliğimiz hukuk danışmanı Michael W. Beasley, 2 Temmuz 1982 günü Büyükelçi Müsteşarı Nabi Şensoy'a verdiği raporda, Safeguard şirketi ile ilgili ciddi uyarılarda bulunmuş, ancak bakanlık bu uyarılara nedense hiç kulak asmamıştı. Bu konuyu araştırmak üzere geçen ay Birleşik Amerika'ya giden Büyükelçi Erol Celesun, herhalde hukuk danışmanı Beasley ile de görüşmüştür. Zırhlı araç alımı teknik uzmanlığı gerektiren bir konudur. Bu yüzden bu alımlarda bu işlerden anlayan teknik uzmanların bulunması uygun olmaz mıydı? Hiç şüphesiz olurdu. Olurdu ama bu alımlarda hiçbir teknik uzman görevlendirilmemiştir. Alımlarda teknik uzman görevlendirilmediği, Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz'ın Balıkesir Milletvekili Önder Kırlı'ya verdiği yanıtla açıklanmıştır. 1982 yılında 41 tane zırhlı araç için inceleme ve görüşmelerde bulunan iki kişi, Ercan Vuralhan ile Bakanlık Muhasebe Müdürü Remzi Yıldırım'dır. Özetle, bu alımlarda teknik uzman görevlendirilmemiştir. Vuralhan ve Yıldırım'ın uzmanlık alanları değişiktir, bu yüzden çok karmaşık yapıdaki teknik konularda yanılabilirler. O günlerde niçin bu alımlarda teknik uzman görevlendirilmiyor diye bir yayın yapılmış olsaydı, hiç kuşkusuz bakanlık bu uyarıları değerlendirirdi. Belki böylece sık sık bozulan safeguard arabalar yerine daha sağlam arabalar alınırdı. Basın yoluyla yapılan uyarının her zaman yararı vardır. Dışişleri Bakanlığı'na kimlerden zırhlı araç ve gereç alınıyor, diplomatlarımızın can güvenlikleri kimlere teslim ediliyor, bakanlığa bir odacı alınsa güvenlik soruşturması yapılır. Peki bu şirketler ile ilgili niçin bir soruşturma yapılmamıştır? Örneğin patronları genel ev işleten Sıçuka şirketi ile ilgili bir soruşturma yapılmadığı yine bakanlık yazıları ile kanıtlanmıştır. O günlerde eğer küçük bir araştırma yapılmış olsaydı, bakanlığa çelik yelek satan, ayrıca zırhlı araç ve gereç satan, H&S Farsengobo şirketi ile bakanlık arasındaki bağlantıları kuran Sıkuka şirketinin sahipleri, Dr. Rainer Scuti ve Henry Tyne'nin Düsseldorf'ta Die Ailo adlı bir genel ev işlettikleri hemen anlaşılırdı. Sıkuka şirketi 1982 yılının son aylarında Düsseldorf'ta kurulmuş, zırhlı araç ve gereç satışları bittikten sonra da şirket 1985 yılında Avusturyalı iş adamı Wolfgang Gemeyr'e devredilmiştir. Rottingen Ticaret Sicil Memurluğu'nun HRB 1522 sicilinde kayıtlı Die Ailo şirketi, 17 Kasım 1983 günü kurulmuştur. Die Ailo adlı genel ev, erotik otel ya da randevu evi olarak da adlandırılabilir. Sıkıka şirketinin sahiplerince kurulmuştur. Dr. Scuti ve Tienen adlarındaki bu iki genel ev patronunun danışmanlık hizmeti verdiği H&S Farselungbu GmbH und JOKG şirketinden 1982 yılında 16, 1983 yılında 41, 1985 yılında da 3 zırhlı araç alınmıştır. Bu iki Alman hem genel ev işletmiş hem de Dışişleri Bakanlığımıza zırhlı araç ve gereç satımı işi ile ilgilenmiştir. Bakanlık bu konularda uyarılmış olsaydı ne Vuralhan, Dr. Scuti ve Tienen ile Türkiye'de TİTAŞ adlı şirkete ortak olur ne Bonn Büyükelçiliğimizin Kançılarya memuru Osman Öznur'un oğlu İbrahim Öznur bu iki Almanla hem de Sıkuka şirketiyle aynı adreste şirket kurardı. Zamanında bakanlık uyarılsaydı bu ilişkiler kurulabilir, ihale yasasına aykırı alımlar yapılabilir miydi? Basın özgürlüğü işte bu gibi işler için gereklidir. Şimdi bakanlık bir zırhlı araç ve gereç alacak olsa kim bilir ne kadar dikkatli davranacaktır. Bizlerin amacı da bu değil midir? Uyarıdan korkulmaz, tersine yararlanılır. Sümerbank örneğinde görüldüğü gibi. 1 Haziran 1988 Birader Vakıfları. Yeni Atatürkçülerimizden Başbakan Turgut Özal'ın biraderi, eski siyasetçi ve yeni milyarderlerden Korkut Özal, dinsel amaçlı bir vakıf daha kurdu. Vakfın adı Özba. Öteki kurucular Bahattin Bayraktar, Talat İçöz, Murat Mehmet Önal ve Mustafa Ali Özal. Vakfın dinsel törenler düzenlemek, mescit, cami ve Kur'an kursu açmak dışında bir başka amacı da var. Yüz kızartıcı olmayan bir suçtan para cezası alanlara yardımcı olmak. Bu vakıf Korkut Özal'ın ilgili olduğu dinsel amaçlı ilk vakıf değil. Geçen ayda ANAP İstanbul İl Başkanı Eymen Topbaş ve Albaraka Türk Özel Finans Kurumu'nun girişimleri ile Bereket Vakfı kurulmuştu. Suudi Finans Kurumu Albaraka, Türkiye'de Korkut Özal'ın yönetim başkanlığını yaptığı Hak Yatırım adlı şirketle birlikte Albaraka Türk Özel Finans Kurumu'nu kurmuştu. Hak Yatırım adlı şirket, ANAP İstanbul İl Başkanı Eymen Topbaş'ın şirketi. Şimdi Korkut Özal, Özbayrak şirketinden ortağı Bahattin Bayraktar ile Özba Vakfı'nı kuruyor. Hak Yatırım'daki ortağı Eymen Topbaş aracılığı ile de Bereket Vakfı'nı. ANAP hükümeti 14 Aralık 1983 günü göreve başlamıştı. 16 Aralık 1983 tarihli kararname ile Suudi Türk Finans Kurumlarına yasal olanak sağlıyor. Faysal Finans Kurumu ile Albaraka Özel Türk Finans Kurumu bu tarihten sonra kuruluyorlar. Daha sonra Araplara mülk satışı gündeme geliyor. Boğaziçi'nde önce Sevda Tepesi satılıyor. Tepeyi alan Suudi Arabistan Veliahtı Abdullah bin Abdülaziz. İlişkileri bununla bitmiyor. Tapu işlemleri, tapu sicil muhafızlığı yerine İstanbul Anakent Belediye Başkanı Dalı'nın makam odasında yapılıyor. Bundan sonra Suudi şirketleri ANAP İstanbul Anakent Belediye Başkanı Dalan ve ANAP İzmir İl Başkanı Atilla Yurtçu ile ortak işlere giriyorlar. Korkut Özal, İslam Kalkınma Bankası'na danışman olarak atanıyor. Aynı günlerde kardeşi Başbakan Özal, İslam Kalkınma Bankası'na verdiği bağışıklığı sağlayan yasa tasarısını Bakanlar Kurulu'na sunuyor. Suudilerle ticari ortaklıklar, bu ortaklıklar aracılığı ile elde edilen milyarlar ve bu milyarların bir kısmı ile kurulmuş dinsel amaçlı vakıflar. Bu vakıflar aracılığı ile açılacak Kur'an kursları, camiler, mescitler, düzenlenecek törenler, verilecek burslar. İslamcı Suudi Sarayı ile laik Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanlık Konutu arasında kurulmuş bağlardır bunlar. Bu İslamcı düzen bazen siyasal ve dinsel, bazen de ideolojik ve ticari ilişkiler ile yürüyor. Bunun için sıkma başlı genç kızları kendilerine siper edip bir siyasal eyleme girişen çevreleri hiç yadırgamıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan fetva isteyen ANAP Genel Başkan Yardımcısının bu sözlerine de hiç şaşırmıyoruz. Güvendikleri dağlar var. Bu ilişkilere güveniyorlar. Bu ticari ilişkilere ve bu siyasal ilişkilere güveniyorlar. Bunlara güvendikleri içindir ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Öğretmenler Günü'nde yaptığı konuşmanın içine dinsel amaçlı ekler yapıp bu konuşmayı 500 bin tane basarak bütün okullara ve bütün öğretmenlere gönderiyorlar. Bunun içindir ki milli tarih adını verdikleri tarih kitaplarının kapaklarına Cumhurbaşkanlığı forsunu andıran çiziler koyarak Çankaya'nın kendilerinden yana olduğu izlenimini vermeye çalışıyorlar. Üniversitelerde inkılap tarihi dersleri bunun içindir ki bu alanda yetişmiş öğretim üyelerine verdirilmiyor. Yine bunun içindir ki zorunlu din derslerinde siyasal amaçlı propagandalar yapılıyor. Bunun içindir ki Tevhid-i Tedrisat Kanunu çiğnenerek İmam Hatip Lisesi mezunları din adamı olacaklarına, devlet bürokrasisine yerleştiriliyor. Devlet bundan sonra istediği kadar laik eğitim vermeye çalışsın, nasıl olsa bu çevrelere Suudi sermayeli ve dinsel amaçlı birader vakıfları siyasal ve mali destek sağlıyor ve nasıl olsa laik devlet yavaş yavaş bu İslamcı kadroların eline geçiyor. Türban aslında yalnızca genç kızlarımızın başlarını örtmüyor. Bu çok uluslu İslamcı düzenin apaçık görülmesini engellemek için belki de kimilerinin gözlerini örtmeye yarıyor. 6 Ocak 1987. Gericilik ve para. Son günlerde irtica olarak adlandırılan İslam toplumu kurma düşüncesi tarikatlar eliyle yayılıyor. Peki bu tarikatlara bunca Kur'an kursunu, bunca pansiyonu, yurdu açacak para nerelerden sağlanıyor? Tartışılması gereken asıl konu budur. Kitle desteği sağlamış koskoca partilerin mali sıkıntılar içinde kıvrandıkları günlerde bu tarikatların yurt içinde ve dışında su gibi para harcaması hiç dikkat çekmez mi? Dinsel akımların gözle görünen mali destekçilerinden biri, birader vakıfları diye adlandırdığımız dinsel amaçlı vakıflardır. Birader vakıfları, Başbakan Özal'ın kardeşi Korkut Özal ve ANAP İstanbul İl Başkanı Eymen Topbaş'ın öncülükleri ile kuruluyor. Özallar ve Topbaşlar, Suudi sermayesi ile ortak iş yapıp para kazanıyorlar. Kazandıkları bu paranın bir bölümünü dinsel amaçlı işlerde kullanıyorlar. Başbakan Özal da elinden geldiği ölçüde Suudi sermayesine ayrıcalık tanıyor. Siyasal amaçlı dinsel akımların gözle görünen mali kaynağının birincisi budur. Sorulacak soru, son yıllarda kaç tane dinsel amaçlı vakıf kurulduğudur? Bu vakıf kurucularının siyasal kimlikleri ve ticari ilişkileri birçok gerçeği birden kanıtlayacaktır. Evet, gericiliğin ardındaki mali destek önemlidir. Örneğin İran'a giden, daha sonra da Federal Almanya'ya yerleşip laik cumhuriyete karşı cihat çağrıları yapan Müftü Cemalettin Kaplan'ı kimler finanse ediyor? Bu soruların ipuçları yavaş yavaş ele gelmeye başladı. Müftü Kaplan, Federal Almanya'da ünlü Murat Bayrak'ın himayesi altındadır. Peki Murat Bayrak kimin himayesi altındadır? Bayrak, MHP'nin son yöneticilerinden biridir. Bütün MHP yöneticileri 12 Eylül sabahı teker teker gözaltına alınırlarken Bayrak hakkında nedense soruşturma emri verilmemiştir. Bayrağın Ayvalık ilçesindeki ünlü kampı Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 12 Eylül 1980 tarihinden sonra kamulaştırılmış ancak yasal süresi içinde kamulaştırılan arazi kamulaştırma amacına uygun biçimde kullanılmadığı için yeniden bayrağın mülkiyetine dönmüştür. Bakanlık önce kamulaştırdığı yeri nasıl göz göre göre bayrağa geri vermiştir. Bu iki örnek, bayrağın Türkiye'de etkili çevrelerce korunduğu ve kollandığı kuşkusunu vermeye yetmektedir. Demireli seçim alanlarına götüren helikopter, bayrağın oğlu üzerine kayıtlı görünen Sancak Air şirketinindir ve Demirel'in bir zamanlar en yakınlarından biri olan Uğur Gümüştekin, bayrağın şirketlerini yönetmektedir. Siyasal amaçlı dinsel akımların para kaynaklarından biri, dün arkadaşımız Enis Berberoğlu'nun haberinde yer alan Türk-İran ortak şirketleri olabilir. Berberoğlu'nun dünkü haberinde İran ortaklı şirketlerin sayısında son 3 yılda büyük artış kaydedildiği açıklanmaktadır. Bir yanda Suudi sermayesi birader vakıflar aracılığıyla Türkiye'de dinsel eğitime para yatırıyor, öte yandan da mollalar yönetimindeki İranlı iş adamları aracılığıyla aynı alana destek sağlanmaya çalışılıyor. Faysal Finans ve Albaraka gibi Suudi sermayeli finans kurumları yurt içinde çalışıyorlar, yurt dışında yine Suudi sermayesi desteğiyle İslam Tekafül şirketi kuruluyor. Lüksemburg 40BI Joseph 11L 1840 adresindeki şirket, Hollanda'da Gesbrugweg 732281 CH Ristwick ve Londra'da 10 ST James Street London SV 1A1EF adresinde şubeler açmış. Fetvası alınmış şirket olarak sunulan tekafül, yurt dışındaki Türk yurttaşlarının paralarını topluyor. Müslümanın yoksulu, arkasızı, güçsüzü tek sözcük ile garibanına karşı Atatürkçülük taslayan çevreler, din sömürüsünün bu gül suyu ile yıkanmış, çok uluslu ve güçlü ticari ve siyasal ilişkileri karşısında niçin hemencecik suspus oluyorlar? 15 Ocak 1987 Yağma. Bu kadarı da olmaz demeyin sakın, oluyor. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kitaplarındaki paha biçilmez yazmalar kayıptır. Bu yazmalar ya bir takım öğretim üyelerinin elinde ya da yurt dışındaki müzelerdedir. Nerelerde olacak başka? Evet, 155 yazma kayıptır. Kim almıştır, kim kime satmıştır belli değildir. Konu, ilk kez DTCF kütüphane görevlilerinden Nurşen İlhan tarafından 22.8.1984 tarihli bir dilekçe ile fakülte sekreterliğine bildirilmiştir. Daha sonra olay soruşturulmuş ve olayın sorumluları saptanmıştır. Fakülte Disiplin Kurulu'nun 20.11.1986 gün ve 93 sayılı kararı ile fakülte eski dekanlarından Profesör Doktor Yaşar Yücel ve kütüphane müdüresi Benal Acır'ın ceza yasasının 508. maddesi uyarınca emniyeti suistimal suçundan cezalandırılmaları için dosya Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderilmiştir. Soruşturma raporlarında demirbaş defterlerinin tarihsiz ve onaysız oldukları, 1969 yılından 1986 yılına kadar kitaplıkta sayım yapılmadığı, satın alma ve bağışlarla ilgili kayıtların tutulmadığı, 155 adet yazmanın fiilen kayıp durumda olduğu, bu arada yazmalar bölümünde 267 adet menşei belli olmayan ve herhangi bir yere kaydedilmemiş kitap bulunduğu, demirbaş defterleri ile fiş katalogları sayılarının birbirlerini tutmadığı, daha yüzlerce yazma ve binlerce basma yapıtın yerinde olmadıkları saptanmıştır. Profesör Doktor Cevdet Bayburtoğlu, Doçent Doktor Reşat Genç ve Yardımcı Doçent Doktor Yusuf Oğuzoğlu'nun imzalarını taşıyan 24.10.1986 tarihli soruşturma raporundan bir bölüm okuyalım. Dekan Profesör Doktor Yaşar Yücel, soruşturma evrakı içindeki belgelerden anlaşıldığına göre kendisi iare, ödünç olarak aldığı yazmaları teslim etmemiş, hatta bunlardan 5. yüzyıla ait çok nadir bir Kur'an-ı Kerim'i kütüphane müdürünün ısrarına rağmen dekanlık sıfatının verdiği güçle almış, hala da vermemiştir. Kur'an ilk kez Hazreti Ebu Bekir'in halifelik yıllarında 632 ile 634 yılları arasında yazılı hale getirilmiştir. Bu nedenle soruşturmacıların sözünü ettikleri 5. yüzyılda yazılı bir Kur'an söz konusu değildir. Soruşturmacıların belirttikleri gibi gerçekten 5. yüzyıla ait bir Kur'an bulunmuşsa bu Kur'an'ın değeri çok büyük olsa gerek. Bu konu herhalde soruşturmacıların dikkatlerinden kaçmış olacaktır. Soruşturmacılar Makrizi el-Suluk ile Vusuli Cihadname adlı yazmaların da eski dekan Yücel tarafından alındığı ve geri verilmediğini saptamışlardır. Kütüphanede yapılan sayım sonucunda üzerinde yazmalar bulunduğu belirlenen öğretim üyesi ve memurlar da şunlardır. Emekli Profesör Halil İnalcık, Emekli Profesör Mehmet Altay Köymen, Profesör Orhan Köprülü ve kütüphane memurluğundan ayrılan Mehmet Hadımoğlu. Soruşturmacılarca saptanan bir başka konuda kütüphanedeki kitapların bazı öğretim üyelerince alındığı ve 25-30 yıldır geri verilmediğidir. Fakültenin eski dekanlarından Profesör Doktor Emin Bilgiç'in dayısı tarafından bağışlanan 3 sandık dolusu yazma kitap ve evraktan ancak birkaç vesika bulunabilmiştir, gerisi kayıptır. Yazma eserler için ayrıca bir bölüm ayrılmasına karşın yazmalardan bir kısmı depoda bulunmuştur. Bazı yazmalarda hiçbir yetkisi olmadığı halde Profesör Doktor Adnan Erzi tarafından ayıklanmış ve bu işlemler sırasında hiçbir kayıtta tutulmamıştır. Bu soruşturma dosyası kültür varlıkları ile milli ve manevi değerlere ne ölçüde ilgi ve saygı gösterildiğini de kanıtlamaktadır. Benzer olayın Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'ne de olabileceği yolunda bazı duyumlar ve ihbarlar bizlere kadar ulaşmıştır. Sayın Rektör, bu soruşturma dosyası ile ilgili ne gibi işlemler yaptı? Birinci sorumuz budur. İkinci sorumuz da Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'ne son zamanlarda bir sayım yapılıp yapılmadığıdır. Bir sayım da Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yapsak ve belgeleri tek tek çıkarsak diyoruz. Tam zamanı değil midir? 11 Nisan 1987. Dernek olayı. Üniversitelerde tek tip dernek modeli 12 Eylül döneminin yasakçı anlayışından kaynaklanmaktadır.